Ayrım 2.
Herkesin uyarılarını hiçe sayarak onunla evlenmekle bu derdi başına kendisi almıştı. Güçlü kuvvetli bir delikanlıydı. Buna diyecek yoktu. Pazar akşamları Kopa'nın meyhanesinde bostanların diğer yakışıklılarıyla tıraç. Oyuncularından her birine üç kağıt dağıtılarak oynanan bir tür iskambil oyunu. Oynarken herkes ondan çekinirdi. Fakat evde çekinmez bir koca olmalıydı. Elleri yüzleri ne kadar düzgün olursa olsun bütün erkekler aynıydı. Bunu ona sormalıydı. Hepsi de yüzlerine bile bakmaya değmez köpeklerdi. Zavallı kızcağız. Zavallı Pepeta ne kötü durumdaydı. Merdiven sahanlığından kalın bir kadın sesi geldi. Elisa sütü hemen yukarı getir. Rosario çılgınca gülmeye başladı. Şimdi adı Elisa'ydı. Yoksa bilmiyor muydu? Karşılaşmadan duyduğu memnuniyete rağmen içeri girmek için acele etti. Ama merdivenleri çıkmadan önce bostanlarda olup bitenler hakkında konuşmak üzere tekrar uğramasını Pepeta'dan ısrarla istemeyi unutmadı. Rocha'nın yorgun çıngırağı Valencia'nın sokaklarında bir saatten fazla bir süre daha çıngırdamayı sürdürdü. Mecalsiz memeler, lahana yapraklarıyla yemek artıklarından ibaret bir yiyeceğin ürünü, yavan sütü son damlasına kadar boşalttıktan sonra Pepeta kulübeye dönmek için yola koyuldu. Zavallı kadın yürürken üzgün ve düşünceliydi. Bu karşılaşma onu çok etkilemişti. Barret amca ile ailesinin mahvına yol açan o faciayı sanki dünmüş gibi hatırlıyordu. Bu zavallı çiftçinin atalarının bir asır önce yerleşerek ekip biçtiği, yolun kenarındaki o topraklar o korkunç olaydan sonra bakımsız kalmıştı. Terk edilmiş kulübeleri günden güne çökerken Tanrı'nın bir sevgili kulu çıkıp da ne çatısını onarmış ne de duvarındaki çatlakları sıvamıştı. 10 yıldır bu viranenin yanından geçip giden insanlar sonunda onu görmez oldular. Pepeta da uzun zamandır bir kez olsun bu eski kulübeye dönüp bakmamıştı. Burası sadece çocukların ilgisini çekerdi. Babalarından geçen bir nefretle terk edilmiş toprakları kaplayan ısırgan otlarının arasından geçerek bomboş konutlu taşlarla delik deşik eden, kapalı kapısında geniş yarıklar açan yaramazlar, bazen de yaşlı asmanın altındaki kuyuyu taş ve toprakla doldurarak nefretlerini kusarlardı. Pepeta o sabah kulübesine dönerken bakışlarını metruk binaya çevirdi. Hatta onu daha iyi görebilmek için yolda durdu. Barret amcanın toprakları, daha doğrusu Yahudi Don Salvador'un aforozlu mirasçılarının toprakları, verimli, güler yüzlü, işlenmiş toprakların ortasında bir sefalet ve terk edilmişlik yuvası gibiydi. 10 senedir süregelen bakımsızlık toprağı sertleştirmiş, ne kadar asalak bitki, Tanrı'nın çiftçileri cezalandırmak için yarattığı ne kadar diken varsa bağrından fışkırmasına yol açmıştı. Sadece harabelerde ya da mezarlıklarda rastlanan karmakarışık, düzensiz, cüce bir orman bu topraklar üzerinde değişik yeşil tonlarda dalgalar halinde uzanırken arada bir gelişi güzel bitmiş, esrarlı ve değişik çiçekler göze çarpıyordu. Bu minyatür ormanın sık yaprakları altındaki yarıklar içinde yaşamanın verdiği güvenle her çeşit iğrenç böcek ve yaratık çoğalarak komşu topraklara doğru yayılıyordu. Kırışık derili yeşil kertenkeleler, metal parlaklığında kanatları olan iri gübre böcekleri, kısa ve tüylü bacaklı örümcekler ve hatta sulama kanalları yakınlarında sürünen engerekler bile vardı. Orada güzel ve bakımlı ovanın göbeğinde kurdukları kendi devletlerinde birbirlerini yutarak yaşıyorlardı. Çiftçiler kendilerine zarar vermelerine rağmen belirli bir hoşgörüyle onları rahat bırakıyorlardı. Bu yaratıklar da öylesine çoğalıyorlardı ki çiftçilere göre onları bu lanetli topraklardan atmak eski Mısır'a musallat olan 7 salgından kurtulmaktan çok daha zordu. Barret amcanın topraklarında insanlar oturmasınlar da varsın iğrenç yaratıklar yaşasınlardı ve ne kadar çok olurlarsa o kadar iyiydi. Yeşil kadifeden gösterişli bir manto üzerinde pis bir leke gibi güzelim ovanın ortasında göze çarpan bu terk edilmiş toprakların üzerinde bir kulübe yükseliyordu. Kurtlar tarafından kemirilmiş keresteleriyle, rüzgar ve yağmur tarafından delikler açılmış samanla kaplı çatısıyla çökmekte olduğunu söylemek daha doğru olurdu. Duvarlarının sıvaları yağmurla aşınmış, eski beyaz badanadan geriye tek tük izler kalmıştı. Farelerin kemirdiği, alt tarafı kırık kapı boydan boya çatlamıştı. Fırtınaların devamlı kamçıladığı 2 ya da 3 pencere tamamen açıktı. Şiddetli bir rüzgar esecek olduğunda tek menteşe tarafından tutulan kanatlarının da düşeceği muhakkaktı. Bu viranenin görüntüsü insana hüzün verirdi. Burasını seyreden kimse elinde olmadan korkunç düşüncelere kapılır, gece olur olmaz harap yapıdan hortlakların çıkacağını, içinde insanların boğazlandığını ya da etrafını saran yabani otların yüzlerce cesedi gizlediğini sanırdı. Yabani otlar altında kaynaşan yaratıklardan korktuklarından ya da ölümün kokusunu almalarından olmalı ki kuşlar bile bu meşhum topraklardan kaçarlardı. Samanla kaplı kırık dökük çatısı üzerinde siyah bir şeyin sinsi sinsi kanatlarını çırptığı görüldüğünde ağaçlardaki neşeli cıvıltılar birdenbire kesilir ve sanki yarım fersah çapındaki bir alanda bir tek serçe bile yokmuş gibi etraf derin bir sessizliğe gömülürdü. Pepeta birkaç tarla ötede ağaçlar arasından görünen kulübesine doğru yürüyordu ki o sırada şehir yönünden sarsılarak gelen bir arabaya yol vermek için kenara çekilmek zorunda kaldı. Kadınsı merakı uyandığı için arabaya dikkatle baktı. Bir deri bir kemik yaşlı bir beygir tarafından çekilen eski püskü bir çiftçi arabasıydı. Hayvanın yanında yürüyen uzun boylu bir adam yoldaki çukurları geçmesi için hayvana yardım ederken bir yandan da onu gayrete getirmek için bağırıyor ve kırbaçlıyordu. Kılığından kıyafetinden çiftçi olduğu anlaşılıyordu. Fakat mendilini başında düğümlemesinden, fitilli kadife pantolonundan ve elbisesinin diğer ayrıntılarından şehrin giyim kuşam biçiminin giderek yaygınlaştığı bostancılardan biri olmadığı muhakkaktı. Uzak bir kasabadan gelen bir çiftçi olmalıydı. Belki de eyaletin en kuzeyindeki Rinyon'dan geliyordu. Arabada ev eşyaları sırıklarına varacak kadar birbiri üstüne yığılmıştı. Bu bir ailenin kesin olarak göç edişini gösteriyordu. İnce yataklar, mısır yaprağıyla doldurulmuş şilteler, hasır iskemleler, tavalar, tencereler, tabaklar, sepetler, kerevetler hepsi pis, aşılmış ve sersefildi. Aile sanki peşinden sefalet geliyormuş gibi ümitsizce kaçıyordu. Ve bu eşya yığınının üzerinde birbirlerine sarılmış üç küçük çocuk bir ülkeyi ilk ziyaret eden gezginler gibi merakla tarlaları seyrediyordu. Arabanın arkasından bir kadınla onun kızı olduğu tahmin edilen uzun boylu, incecik bir genç kız, arabadan düşebilecek herhangi bir eşyayı toplamak istercesine yaya olarak geliyorlardı. Beygirin öbür yanında, arabanın ilerlemekte güçlük çektiği yerlerde, iterek yardımcı olan 11 yaşlarında bir çocuk yürüyordu. Yüzündeki ağırbaşlı ifade, yaşıtlarının oyun oynadığı bir çağda onun sefaletle mücadele ederek vaktinden önce olgunlaştığını gösteriyordu. Ve onları soluyarak izleyen uyuz bir köpek bu yürüyüşü tamamlıyordu. İneğin sağrısına yaslanmış olan Pepeta, onların ilerleyişlerini giderek artan bir merakla izliyordu. Bu yoksul insanlar acaba nereye gidiyorlardı? Bu, Alboraya yoluna bağlanan ikinci derecede bir yoldu. Hiçbir yere çıkmazdı. İleride çatallaşarak sayısız patikalara açılır ya da kulübelerde son bulurdu. Fakat merakını hiç beklenmedik bir sonla giderdi. Kutsal bakire aşkına, yoldan sapan araba, yolu lanetli topraklara bağlayan tahta, harap köprüyü geçiyor ve yabani otları tekerlekleriyle ezerek Baret amcanın topraklarına giriyordu. Arkadan gelen aile fertleri söz ve hareketlerle bu sefil görüntü karşısındaki izlenimlerini açığa vururlarken, sanki oraya yerleşmek için gelmişler gibi metruk kulübeye doğru düz bir çizgi halinde ilerliyorlardı. Pepeta daha fazlasını görmek istemedi. Telaşla kulübesine doğru koşmaya başladı. Bir an önce oraya varmak için inekle danacığını kendi başlarına bırakmıştı. İnsanların sorunları kendilerini ilgilendirmeyen ve ahırda güvenli yerleri olduğunu bilen hayvanlar arkadan sakin sakin geliyorlardı. Pimento kulübenin bir köşesine uzanmış, aylak aylak sigara içiyor ve bir yandan da sabit bakışlarla etrafında kuşların uçuştuğu ökse sürülmüş üç değneği seyrediyordu. Küçük bey bu işle son derece meşguldü. Karısının soluk soluğa, fal taşı gibi açılmış gözlerle geldiğini görünce, onu daha iyi duyabilmek için yatış şeklini değiştirirken değneklere yaklaşmamasını söyledi. Görelim bakalım derdi neydi, yoksa ineği mi çaldırmıştı? Pepeta yorgunluktan ve heyecandan doğru dürüst konuşamıyordu. Baret'in toprakları, bir aile kulübede oturmaya, toprakları ekip biçmeye gelmişti. Onları kendi gözleriyle görmüştü. Ökseli değnekli kuş avcısı, çalışmanın can düşmanı ve çevrenin kabadayısı Pimento, böyle beklenmedik bir haber karşısında büyük beylere özgü soğukkanlılığını koruyamadı. Lanet olsun! seri bir hareketle ağır ve kaslı gövdesine doğrulttuktan sonra başka bir açıklama beklemeden yerinden fırlayarak koşmaya başladı. Karısı onun bir koşuda tarlaları geçerek lanetli toprakların yakınındaki sazlıklara vardığını gördü. Orada diz çöktükten sonra pusuda bekleyen bir bedevi gibi yüzü koyun yatarak sazlar arasından gözetlemeye koyuldu. Birkaç dakika sonra tekrar koşmaya başladı ve nihayet kulübelere giden ya da insanların sırtlarını kamburlaştırarak ellerinde güneşin ışınlarını yansıtan çelik palalı küreklerle çalıştığı bahçelere ulaşan dolambaçlı patikalardan birine saparak gözden kayboldu. Cıvıl cıvıl bahçeler ve bostanlar altın ışınlar gönderen güler yüzlü güneşin altında ışıl ışıl parıldıyordu. Fakat uzaklardan bağırışlar geliyordu. Haber bir tarladan ötekine çarçabuk ulaşırken aynı zamanda bir şaşkınlık, bir öfke ve bir panik dalgası sanki aradan asırlar geçmemiş ve sahile insan avına çıkmış bir Cezayir korsan gemisi gelmiş gibi bütün ovaya yayılıyordu. 2. Barrett amca değişik ürünler elde ettiği karelere bölünmüş topraklarını hasat zamanı gururla seyrederken bakışlarını boyatmış buğday başakları, dalgalı, sarı göbekli lahanalar, toprağın üzerinde yatan yeşil kavunlar, yaprakları arasından görünen biberler ve domatesler üzerinde gezdiriyor ve bütün atalarının başkalarından her zaman daha fazla çalışarak işlediği toprağın verdiği nimetlerden dolayı Tanrı'ya şükrediyordu. Dedelerinin tüm canı kanı oradaydı. Barrettlerin 5 ya da 6 nesil boyunca bütün ömürleri aynı toprakları ekip biçerek geçmişti. Hayat veren özü kaybolmasın diye titizlikle baktıkları, havalandırdıkları, çapayla okşayıp düzelttikleri toprağın her karışı ailenin teri ve kanıyla sulanmıştı. Çiftçi karısını çok seviyordu. O kadar ki kendisine 4 kız çocuğu verip de işlerinde yardımcı olacak bir erkek evlat dünyaya getirmemiş olmasına bile hoş karşılıyordu. Tanrı'nın bir melekleri olan ve bütün günü şarkı söyleyerek ya da kulübenin kapısı önünde dikiş dikerek geçiren 4 kızına duyduğu sevgi, karısına duyduğundan daha az değildi. Kızları zavallı babaları bir parça dinlensin diye ara sıra tarlada çalışmak üzere kolları sıvıyorlardı. Ama her şeye rağmen Barrett amcanın en büyük tutkusu, en büyük aşkı, bütün atalarının üzerinde sessiz ve tek düze bir yaşam sürmüş oldukları bu topraklardı. Bu topraklar çok uzun zaman önce şimdi Alboraya'lı bir kasabın küçük sürüsüne çobanlık eden yarı kör bir ihtiyar olan Tomba amcanın Freyli'nin El Freyli papaz lakabıyla bilinen Fransisken rahibi Asensio Nebot bağımsızlık savaşında 1810-12 Valencia civarında bir gerilla çetesi kurarak Fransızlara karşı savaşmıştır. Çetesinde bütün civarı dolaşarak Fransızlara arkebüzlerle ateş ettiği dönemlerde San Miguel de los Reyes manastırında yaşayan din adamlarına aitti. Şatafatlı bir hayat süren ve her biri mükemmel birer beyefendi olan bu göbekli, konuşkan adamlar kirayı tahsil etmede hiç aceleci davranmazlardı. Kulübe önünden geçerlerken o zamanlar henüz genç bir kız olan büyük annesinin kendilerine büyük fincanlarla kakao ve dalından yeni koparılmış meyve ikram etmesinden son derece hoşnut olurlardı. Önceleri çok daha önceleri bu toprakların sahibi büyük bir beyefendiydi. Öldüğünde bütün mal varlığı günahlarıyla birlikte din adamlarına geçmişti ve şimdi ise Valencia'da oturan Don Salvador'a aitti. Barrett amcanın başının belası olan bu ihtiyar onun rüyalarına bile giriyordu. Zavallı çiftçi derdini kendi ailesine bile açmıyordu. Kötü alışkanlıkları olmayan, azimli ve çalışkan bir insandı. Gerçi pazar günleri çevrenin tüm erkeklerinin toplandığı Kopa'nın meyhanesine gidiyorsa da bu kağıt oynayanları seyretmek ve pimentonun ve bostanların diğer horozlarının saçmalıklarına temiz bir köylü saflığıyla gülmek içindi. Fakat içki içmek için tezgahın yanına varmadığı gibi parasını da her zaman emin bir yerde, karnı üzerindeki kuşak içinde saklıyordu ve arada bir içki içiyorsa bu kumarda kazanan birinin herkese içki ısmarlamasından dolayı oluyordu. Sıkıntılarını başkalarıyla paylaşmaktan hoşlanmayan, güler yüzlü, iyi kalpli, kendi halinde bir adamdı. Lakabına uygun olarak kulakları hizasına kadar indirdiği mavi başlığını başından hiç eksik etmezdi. Sabahın alacakaranlığından akşamın alacakaranlığına kadar çalışırdı. Bütün bostanlar henüz uykudayken o, şafağın kararsız aydınlığında hiçbir zaman ayrı kalmaya dayanamadığı topraklarını tırmıklamakla meşgul olurdu. Tek başına çalışan bir adam için işi oldukça fazlaydı. Ah, keşke bir oğlu olsaydı. Yardımcı olsunlar diye yanına aldığı uşaklar ya hırsız çıkıyorlar ya da tembellik ediyorlardı. Onları güneşli havalarda ahırda uyurken yakalayınca işlerine son veriyordu. Atalarına olan saygısından dolayı topraklarının bir bölümünü yabancı ellere kiraya vermeye yanaşmıyordu. Böyle bir şeyi görmektense o toprakların üzerinde ölmeyi tercih ederdi. Ve sonuçta toprağın tamamını işleyemediğinden yarısını ekilmemiş durumda Nadas'a bırakıyor ve ailesini geçindirmek ve toprağın sahibine kirayı ödeyebilmek için diğer yarısıyla yetiniyordu. Onun toprağa karşı bu şekilde mücadele etmesi bir bakıma kendi güçsüzlüğüne ve hayatın ihtiyaçlarına karşı ümitsizce bir başkaldırmaydı. Tek bir arzusu vardı. Kızları durumunu bilmemeliydi. Babanın içine düştüğü darboğazdan, çektiği sıkıntılardan hiçbirinin haberi olmamalıydı. Aralarında birer yaş fark bulunan bu dört kız kardeşin şarkılarıyla, gülüşleriyle günün her saatinde canlanan bu evin neşesi, huzuru bozulmamalıydı. Bostanlardaki delikanlıların artık ilgisini çekmeye başlayan kızlar, gösterişli ipek eşarplarıyla, hışır hışır ses çıkaran eteklikleriyle köylerde düzenlenen şenliklere katılıyorlar ve sabahleyin güneşle birlikte üzerlerinde gecelik olduğu halde çıplak ayaklarla pencerenin aralığından dışarı bakarak evlerinin önünde gitar çalıp serenat yapanın kim olduğunu anlamak istiyorlardı. Bütçesine her ne pahasına olursa olsun denkleştirmeyi kafasına koyan zavallı Barrett amca, babasından kalan birkaç parça altını teker teker çıkarıyor ve hiçbir zaman tatmin olmayan ve kendisinin suyunu çıkarmaktan vazgeçeceğe benzemeyen Don Salvador'un eline sayıyordu. Mülk sahibi her zaman sıkışık durumda olduğunu, vergilerin arttığını ve bu yüzden de kirayı artırmak zorunda olduğunu söylüyordu. Barrett bundan daha beter bir toprak sahibine rastlayamazdı. Bostanlarda adı nefretle anılırdı. Toprağının olmadığı bir bölge düşünmek mümkün değildi. Her akşamüstü ilkbaharda bile üzerinden çıkarmadığı eski aşınmış pelerinle sarılmış halde bir dilenci görüntüsüyle arkasında küfürler ve beddualar bırakarak çiftçileri ziyaret etmek için yollara düşerdi. Bu ziyaretler bir cimrinin günün her saatinde malıyla mülküyle birlikte olmak ya da yapışkan bir tefecinin hesapları kapatmak arzusundan kaynaklanıyordu. Köpekler daha onu uzaktan görür görmez sanki ölüm yaklaşıyormuş gibi havlıyorlardı. Çocuklar ona asık suratlarla bakıyorlardı. Erkekler mazeretler yaratmak zahmetinden kurtulmak için saklanıyorlardı. Kadınlar ise kulübenin kapısı önünde önceden hazırladıkları yalanları bakışları yerde söyleyerek Don Salvador'un kendilerine biraz daha süre tanımasını isterken adamın tehditlerini ve bağırıp çağırmalarını yaşlı gözlerle dinliyorlardı. Pimento bir kabadayı olarak komşularının başına gelen talihsizliklerle yakından ilgileniyordu. Bostanların bu gezginci şövalyesi adamı bir güzel patakladıktan sonra serinlemesi için onu bir sulama kanalına bırakacağını dişlerini sıkarak vaat ediyordu. Fakat cimri adamın kurbanlarının kendileri Don Salvador'un önemli biri olduğunu, her yerde mahkemelerde nüfuzlu dostları bulunduğunu söyleyerek ona engel oluyorlardı. Böyle biri karşısında yoksullar daima kaybederlerdi. Bütün komşular içinde en iyi durumda olan Barrett'ti. Kendisine epeyce pahalıya mal olmasına rağmen ona borcu yoktu. Diğer kiracılarına onu örnek olarak gösteren ihtiyar cimri, onun karşısında olduğunda çiftçinin uysallığından cesaret bularak ezme içgüdüsünü serbestçe tatmin etmek istercesine daha acımasız, daha katı davranıyor ve gaddarlığını son haddine vardırıyordu. Toprakların kirasını arttırınca Barrett itiraz etti. Hatta bölgenin en iyi toprakları haline getirebilmek için derisi soyula soyula çalışmış olan ailesinin meziyetlerinden bahsederek ağladı. Fakat Don Salvador yumuşamadı. En iyi topraklar değil miydi? O halde daha çok ödemeliydi. Ve Barrett artırılan kirayı çaresiz ödedi. Hayatını yavaş yavaş söndüren o toprakları terk etmektense kanını dökmeyi bile tercih ederdi. Artık içinde bulunduğu güçlüğü yenecek hiç parası kalmamıştı. Tek güvendiği tarladan elde edeceği üründü. Sıkıntılarıyla baş başaydı. Bu kadar yorulmaması için kendisine tavsiyelerde bulunan karısı ve kızlarına karşı daima güler yüzlü görünmek için çaba sarf eden adamcağız kendini çılgınca bir çalışmaya kaptırdı. Hiç uyumuyordu. Sebzelerinin komşularınkine oranla daha geç büyüdüğü fikrine kapılıyordu. Sonunda toprakların tamamını tek başına ekip biçmeye karar verdi. Geceleri karanlıkta el yordamıyla çalışıyordu. En küçük bir kara bulut aklını başından alıyordu. Her zaman dürüstlüğüyle tanınan adam, komşuların dalgınlığından yararlanarak korku içinde onların sularının bir kısmını çalıyordu. Kendi ailesi durumun farkında olmayacak kadar körse de yakındaki kulübelerin sakinleri olup biteni tahmin ederek bu uysal adama acıyorlardı. Çok iyi bir insandı doğrusu. İğrenç cimriye karşı koymasını bilmiyordu ve o da adamın kanını tamamen tüketinceye kadar emiyordu. Gerçekten de öyleydi. Çılgınca süren bir çalışmanın yükü altında ezilen zavallı çiftçi bir deri bir kemik kalmıştı. Gözleri içine çökmüş, neredeyse 80'lik bir ihtiyar olup çıkmıştı. Lakabını haklı çıkaran o başlığı artık kulaklarında durmuyor, hayat ışığını söndürecek bir mum söndürme külahı gibi zayıflığından cesaret bularak omuzlarına doğru iniyordu. İşin kötüsü, bu dayanılmaz ve aşırı çalışmayla doymak bilmez canavara ödenmesi gereken miktarın ancak yarısını sağlayabilmişti. Bu çılgınca çalışmanın olumsuz etkileri ortaya çıkmada gecikmedi. Barrett amcanın beygiri, bütün ağır işlerinin yardımcısı, gece gündüz çalışmaktan takatsiz düşen, sebzeyle yüklü arabayı Valencia pazarına götüren ve daha sonra teri kurumadan sabana koşulan cefakar hayvan, zavallı efendisine karşı en küçük bir başkaldırma girişiminde bulunmaktansa ölmeyi tercih etti. Çiftçinin işi şimdi gerçekten zordu. Artık süremeyeceği topraklarını düşünüyor ve şehirlilerin zavallı bir babanın toprağa ve sefalete karşı verdiği, sürekli mücadelede çektiği sıkıntılarının farkında olmadan kayıtsızca yiyip tükettikleri sebzelerini ümitsizce seyrediyordu. Fakat yoksulları asla terk etmeyen takdiri ilahi Don Salvador'un ağzından ona seslendi. Her işte bir hayır vardır diye boş yere dememişlerdi. Açgözlü tefeci, adamcağızın başına gelen bu talihsizliği öğrenince dokunaklı ve babacan bir tavır takınarak ona yardım etmeyi teklif etti. Başka bir hayvan satın almak için ne kadar gerekiyordu? 50 duro mu? 5 pesetalık madeni para. İşte kendisi ona yardım etmek için hazırdı. Kendisinden nefret edenlerin, arkasından konuşanların ne kadar yanılmış olduklarını gösterecekti. Ve Barrett'e borç para verdi. Fakat önemsiz bir ayrıntı olarak bir kağıdın altını imzalatmayı unutmadı. Çünkü iş işti. Kağıtta faiz miktarı, borcun ödenmemesi durumunda uygulanacak hususlar yazılı olduğu gibi, ayrıca çiftçinin hacize konu olabilecek mallarının dökümü yapılıyordu. Mobilyalar, araç gereçler ve hatta kümesteki hayvanlar bile yazılmıştı. Barrett, yeni ve genç bir beygire sahip olmanın verdiği heyecan ve şevkle işine dört elle sarıldı. Daha doğrusu kendisini eritip bitiren, gücünün tükenmesiyle giderek gözünde büyüyen ve kırmızı bir kefene dönüşen o toprak üzerinde ölmeye hazırlandı. Tarlada üretilen ailenin ihtiyacı için harcanıyor, Valencia pazarında satıştan elde edilen para daha Don Salvador'u susturmak için gereken miktara ulaşmadan çarçur oluyordu.